Ayırım 30, sayfa 323. Tüm merakına rağmen Sinan hala kararsızdı ve elindeki anahtarı kilide sokmadan önce bir süre düşündü. Sonra anahtarı deliğe uydurup çevirdi. Usulca çekti çekmeceyi. İçinde Rus yapısı otomatik bir tabancayla sarı bir dosya duruyordu. Bir an heyecandan nefesi kesilir gibi oldu. Dosyanın içerdiğini bilmemesine rağmen çok önemli bazı bilgilerle karşılaşacağı sanki içine doğmuştu. Elleri titremeye başladı. Dosyanın kapağını kaldırdı ve düş kırıklığına uğradı. İlk sayfada bir yığın açıklama ve alt alta yazılmış isimler vardı. Ama ne yazık ki tek kelime bile anlayamayacaktı. Zira dosyadaki bilgiler Rus alfabesine göre kaleme alınmıştı. Bozuldu Sinan. Bulduklarından bir şey anlayamayacaktı. Bu da çok normaldi. Pek tabidir ki Tatyana dosyayı kendi ana diliyle tanzim edecekti. Birkaç sayfa daha çevirdi. Dördüncü veya beşinci sayfadan sonra birden irkildi. Son sayfalarda yazı birden İngilizceye dönüşmüştü. Genç adam hızla metne bir göz attı. Ana başlık Londra bölümü diye yazıyordu. Okuduklarından pek bir şey anlamadı ama iki ismin altı kırmızı kalemle çizilmişti. Lord Geoffrey Drake ve Paul Harrington. Adlardan Geoffrey Drake pek yabancı gelmemişti ama kim olduğunu çıkaramadı. Bir süre düşündü, yine bulamadı. Alt satırlara baktı, bir iki banka ismiyle karşılaştı. Bir tanesi özellikle belirtilmişti. National Westminster PLC. Dosyayı daha fazla kurcalamak istemedi. Bunların hiçbiri kendisini ilgilendirmezdi. Tatyana'nın mesleki faaliyetlerine burnunu sokacak değildi ya. Hatta biraz da buruklukla dosyayı kapatıp yerine kaldırmayı aklından geçirirken birden son sayfalara gözü takıldı. Zaten topu topu 10-12 sayfalık bir metindi. Hop etti. Zira Tatyana son iki sayfayı Türkçe olarak kaleme almıştı. Bir solukta okudu. Gözleri irileşti. Metinde kendi adı da geçiyordu. İnanamadı bir türlü. Bunun ne tür bir dosya olduğunu ve bölümler arasındaki bağlantıyı çıkaramadı. Tam olarak anlayamamıştı da. Kendi hakkında yazılanları bir daha okudu. Önce kısa bir özgeçmişi çıkarılmıştı. Sonra tipi, alışkanlıkları, özellikleri konusunda bir yığın bilgi sıkıştırılmıştı satırlara. Şaşkın şaşkın baktı satırlara. Bu bilgilerin kimler tarafından elde edildiğini kavrayamadı. Çoğu da doğruydu. Sonra bakışları daha alt satırlara kaydı. İki isim daha görmüştü. İlki Mehmet Kop'tu. İkincisi Mustafa Ünsal. Hiç tanımıyordu bu kişileri. Tanımadığı bu kişilerle arasında bir bağ olamazdı. Ama neden acaba Tatyana bütün bunları bir dosyada toplamak gereğini duymuştu? Bazı ufak tefek şeyler daha dikkatini çekti. En fazla bilgi kendisi için derlenmişti. Mehmet Kop hakkında en fazla 6-7 satır vardı. 93 ile 97 yılları arasında Moskova'da çalıştığı yazılmıştı. Ama nasıl bir işte çalıştığı belirtilmemişti. Mustafa Ünsal hakkında ise hiçbir bilgi yoktu. Hatta Tatyana ismin yanına kırmızı kalemle kocaman bir soru işareti çizmişti. Sinan dosyayı kapattı. Gördükleri hiç hoşuna gitmemişti. Bu durumu Tatyana'ya da soramazdı. Zira kızın haberi olmadan çekmeceyi karıştırmış ve kendisinden saklandığı belli olan bir dosyayı incelemişti. Açıkça Rus Federal Güvenlik Servisi hakkında bir araştırma yapıp dosya tanzim etmişti. Bu hesaba göre şu veya bu şekilde şüpheli bir kişi durumundaydı. Gerçi Tatyana bunu kendisinden gizlememiş ve ilk yaklaşımlarının Rus mafyasından biri olduğu tezi üzerine kurmuştu ama gerçekten öyle mi düşünmüştü acaba? Kuşkuya düştü. Sonra Londra'ya gitmesi için aşırı ısrarları nedendi acaba? Herhalde gerçek sebep 3 günlük bir aşk macerası olamazdı. Tatyana zeki bir kadındı fakat ben ondan daha zekiyim diye düşündü. Bir oyun oynanıyordu ve kendisi de bu oyunun bir parçasıydı. Ama oynanan oyun neydi ve oyundaki rolü ne olabilirdi? Dosyayı çekmeceye koydu, gözü kilitledi ve anahtarı aldığı yere bırakarak selobandı yapıştırdı. Her şey mükemmeldi. Tatyana çekmecenin açıldığını fark edemezdi. Emin olmak için tekrar eğilerek bir daha baktı. Belki de anlamsız bir telaşa düşmüştü. Doktor Yelisev, Rus mafyasının büyük miktarda kara paranın aklanması girişiminde bulunduğundan bahsetmişti. Ve gerçekten de dosyada birkaç İngiliz bankasının adı geçiyordu. Dosyayı yeterince incelemeden kaldırdığı için pişman oldu Sinan. Keşke daha iyi incelesem, her satırı üstünkörü okumasaydım diye hayıflandı. Hatta bir ara dosyayı yeniden yerinden çıkarmayı bile düşündü ama sonra vazgeçti. Tatyana her ne kadar bıraktığı notta onda geleceğini yazsa da daha erken gelebilir ve zor durumda kalabilirdi. Rus ajana güvenip güvenmemekte de tereddütlere düşmüştü şimdi. Kime inanacağına, nasıl davranması gerektiğine karar veremiyordu. Gerçi Tatyana iki kere onu ölümden kurtarmıştı. Lakin bunu kara kaşı kara gözü için yapmadığı gün gibi aşikardı. Kendisinden bir beklentisi olmalıydı. Artık aşk masalını yutmayacak kadar olgun bir erkekti. FSB'nin Londra'da ihtiyaçları vardı kendisine ama nasıl? Bunu çözemiyordu bir türlü. Tatyana'nın ifadesinde de bir tutarsızlık mevcuttu. Sebebini henüz anlayamamakla beraber İstanbul'da Rus mafyası kendini ayarlamışsa Moskova'da neden öldürmeye kalkıştındı? Mafyanın kendi adamını diyelim ki hiçbir şeyden haberi olmasa bile öldürmeye kalkması saçma değil miydi? Beynindeki sorularla mutfağa geçti Sinan. Karnı acıkmıştı. Oldu olası beceriksiz bir adamdı. Yabancı bir mutfakta çay demliğini, fincanları bulmakta zorlandı. Hiçbir şeyin yerini bilmiyordu. Birkaç dolap kapağını açtı, çay bile bulamadı. Tam uğraşmaktan vazgeçiyordu ki sokak kapısında dönen anahtarın sesini işitti. Güvenlik konusunu tamamen unutmuştu. İrkildi birden, hatta bir an korktu bile. Ama herhalde Tatyana'nın evinde beni yeniden öldürmeye kalkışmazlar diye düşündü. Hem kız gitse de kapıya mutlaka bir iki nöbetçi bırakmıştır diye aklından geçirdi. Mutfaktan çıkıp koridora fırladı. Tatyana gülerek ona bakıyordu. Dobre utro, parantez içinde günaydın diye fısıldadı. Sinan ne dediğini anlamamıştı ama tahmin edebildi ve sadece gülümsemekle yetindi. Bu defa Tatyana Türkçe olarak seni yatakta bulacağımı sanmıştım dedi. Yoksa yine sevişmeyi mi aklından geçiriyorsun? Hiç de fena olmazdı yani. Ama korkarım şimdilik bu şansımız olmayacak. Şu anda sevişmek herhalde Sinan'ın en son aklından geçebilecek şey olurdu ama bozuntuya vermeden sordu. Neden? Gitmemiz lazım. Nereye? Sana daha güvenli bir yer bulmalıyız. Sinan kaşlarını çattı. Şaka yapıyorsun sanırım. Senin evinden daha güvenli neresi olabilir? Doktor Yelisev bir an endişeyle Sinan'a baktı. Aşağıda iki adamım nöbet tutuyor ama babamın ne yapacağı hiç belli olmaz. Seni Londra'ya kalkan uçağa bindirinceye kadar çok dikkatli olmalıyız. Seni kendi evimde sakladığımı düşünebilir. İnanamıyorum. Yani bu eve baskın yapacağını aklın kesiyor mu? Bu olasılığı bile göz önünde tutmalıyız. Nereye götüreceksin beni? Örgütün gizli bir evine. Hayır, dedi birden Sinan. Tatyana duraklamıştı. Sakin bir şekilde genç adama baka kaldı. Sırtında kürkü, başında kalpağıyla öylece duruyordu. Neden itiraz ediyorsun Sinan? Benim görevim seni korumak, emniyete almak. Tam sırasıydı. Adam buz gibi bakışlarını kadına çevirdi. Bu oyun fazla uzadı artık, diye homurdandı. Ne demek istiyorsun? Beni yeterince amaçlarına alet ettin. Bu işi burada noktalamalıyız. Tatyana sapsarı kesilmişti. Hala ne kastettiğini anlayabilmiş değilim, diye fısıldadı. Bana yalan söylüyorsun. Aşktı, sevişmekti, üç gün daha felekten gün çalmaktı falan filan. Bunların hepsi fasafiso, palavra. Beni kullandın. Ben İstanbul'a döneceğim. Doktor Yelisev üzüntüyle Sinan'a baktı. Üzgünüm ama artık bu mümkün değil. Ne dedin sen? Mümkün değil mi? Evet. Yoksa beni tutuklatacak mısın? Gerekirse evet. Zaten amirlerim işin başından beri tevkif edilmenden yanalar. Saçma diye gürledi Sinan. Ben Rusya'da yasalara aykırı hiçbir şey yapmadım. Ama Moskova'ya mafyanın adamı olarak geldin ve organize bir suçun failleri arasındasın. Çok komiksin. Böyle olmadığımı sen de biliyorsun. Evet ama amirlerim öyle düşünmüyorlar. Yapma Tatyana, bana hiçbir suç isnat edemezsiniz. Öyle mi sanıyorsun? Senin yüzünden iki Rus vatandaşı öldü. Ama onları ben öldürmedim ki, asıl onlar bana saldırdı. Bunun en canlı tanığı sensin, onları sen vurdun. Peki FSB'de ve poliste saatlerce sürecek sorgulamanda seni hiç tanımayan o insanların sana neden saldırdıklarını nasıl açıklayacaksın? Sana inanırlar mı? Sinan dehşetle ajana baktı. Sesi çıkmadı bir an. Sen gerçeği biliyorsun. Bana yardım etmeyecek misin? Tabii ki ederim. Elimden geleni yaparım ama İstanbul'a dönmeye kalkışırsan FSB seni tutuklayacaktır. Sorgulanman günler, hatta aylar sürebilir. Burada insan hakları diye bir kavram yoktur. Mahkemeye bile ne zaman çıkacağım belli olmaz. Üstüne üstlük Çekeceğin eziyet, işkence ve sorgulamanın haşinliğini de unutma. Rusya'da pek çok şüpheli insan mahkemeye çıkamadan bu dünyadan göç edip gider. Sinan ellerini pantolonunun cebine sokup zoraki sırıttı. Anlıyorum galiba, diye mırıldandı. Şimdi mafya yerine FSB'ye hizmet etmek zorundayım, öyle mi? Tatyana omuzlarını silkti. Bir anlamda öyle de diyebiliriz. Oh ne âlâ, gizli servisiniz beni kullanacak yani. Üzgünüm Sinan, inan çok üzgünüm ama unutma ki sen de bu işe bilerek girdin. O da ne demek? Şayet İstanbul'da sana bu işi teklif edenleri gerçekten MİT ajanları olsaydı, söz konusu evrağı benden alıp Londra'ya götürmeyecek miydi? Evet ama... Duraladı Sinan ve sustu. İşte bu kadarı bile senin Moskova'da tutuklanman için yeterli. Çünkü topraklarımıza casusluk niyetiyle geldiğin aşikar. Fakat ben hiç inkara kalkma. Sadece söylediklerimi düşün. O zaman hak verirsin bana. Sinan çaresizliğini anlamış gibi başını öne eğdi. Tüm geleceği sanki Tatyana'nın elindeymiş gibi hissetti kendini. Titrek bir sesle, "Peki ne olacak şimdi?" diye sordu. Tatyana iki adımda yanına yaklaştı. Eldivenini çıkarıp genç adamın çenesinden tutarak başını yukarıya kaldırdı. Gözleri parıldıyordu. "Bir hususta yanıldığın garanti," diye fısıldadı. "Neymiş o?" "Senin hakkında beslediğim duygular." Sinan küçümser gibi dudaklarını büktü. "Lütfen bir de alay etme. Kendimi yeterince aşağılanmış ve aptal yerine konmuş hissediyorum zaten." Tatyana birden parladı. "Aptal!" diye bağırdı. "Yoksa beni aşağılık bir fahişe mi sandın? Senden hakikaten hoşlanmasam sevişir miydim hiç?" Sinan da sinirlerine hakim olamıyordu. "İşin o kısmı da herhalde beni kandırmak için hazırlanmış planın parçalarından biriydi," dedi. Tatyana çok ani bir hareketle genç adamın suratına okkalı bir tokat attı. "Ahlaksız, ben de seni farklı biri sanmıştım, demek yine yanılmışım." Sinan afallamıştı, sesini çıkarmadı. Herhangi bir tepki de göstermedi. "Sersem," diye söylendi kadın. "Hayatımı ve işimi tehlikeye atıp iki kere de seni ölümden kurtardım. Teşekkürüm bu mu olacaktı?" Sinan sakin bir şekilde, "Sana inanmıyorum," diye mırıldandı. "Söylediklerimde samimiyim. Beni bilmediğim bir tuzağa düşürmek istiyorsun, yalan mı? Çalışma masanda sakladığın dosyayı buldum." Doktor Yelisev bir an şaşırarak genç adama baktı. "Tepkinin sebebi bu mu?" Sinan hırçın bir şekilde kadını süzüyordu. "Şaşırdın ve bozuldun, değil mi? Çekmecenin anahtarını bulacağımı düşünmemiştin." "Yine yanılıyorsun. O dosyayı senin görmemeni istesem alır götürürdüm." "Ama kilit altında tutmayı yeğledin." "O dosya uzun zamandır oradaydı. Bu olayların ilk patlak verdiği zamandan beri." Sinan ısrar etti. "Peki söyler misin, dosyada adı geçen o diğer iki Türk kim?" "Tahmin edemedin mi? Onlar seni İstanbul'da kandırıp kendilerini MİT ajanı diye tanıtan Rus mafyasının adamları." Sinan afallamıştı. "Mafyanın adamları mı?" "Tabii ya, ne sandın? Onlar senin düşmanların." Sinan utanır gibi oldu. Nedense bunu hiç düşünmemişti. "Doğru mu söylüyorsun?" diye mahcup bir şekilde mırıldandı. Tatyana cevap vermemeyi yeğlemişti. Kızgın bir şekilde başındaki kalpağı çıkarıp fırlattı ve Sinan'ın yanından geçerek mutfağa geçti. Genç adam koridorda kala kalmıştı. Bir süre sonra mutfaktan gelen sesleri duydu. Tatyana çay hazırlamaya başlamıştı. Sinan utanarak ağır ağır mutfağa girdi. Tatyana hayal kırıklığına uğramış bir sevgili gibi onunla ilgilenmiyordu şimdi. Genç adam yaklaşıp arkasından beline sarıldı. Dudaklarını genç kadının boynuna dayayarak yumuşakça öpmeye başladı. Tatyana soğuk ve ilgisiz davranıyordu. Fakat Sinan'ın hatasını anlayıp pişmanlığını gösteren sıcak davranışı karşısında yavaş yavaş gevşemeye de başlamıştı. "Affedersin," diye fısıldadı genç adam. "Hem sana kabalık ettim hem de haksızlık. Kendimi nasıl affettireceğimi bilmiyorum." Önce ses çıkmadı Tatyana'dan. Ama pişman olmuş genç adamın bağışlanma çabalarından da kaçınmıyordu. Sonra, "Neden kahvaltı hazırlamadın kendine?" diye sordu. Sinan bağışlandığını anlamıştı. Ajanı kendisine çevirdi. Gözlerinin içine bakmaya başladı. Tatyana yumuşamış ve gevşemişti. Yüzünde yine o eski sevecen ifadeyi gördü Sinan. Dudaklarından içtenlikle öptü. "Kahvaltı için senin gelmeni bekledim," dedi. Doktor Yelisev daha fazla dayanamamış ve kollarını genç erkeğin boynuna dolamıştı. Ayrım sonu. Sayfa 333.